Hayırlı akşamlar efendim. Aylin Atmaca ile birlikte sunduğumuz Birlik Zamanı programının bu haftaki konuğumuz Sayın Avni Doğan. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Efendim izin verirseniz ben sizinle ilgili kısa bir bilgi vererek programa başlamak istiyorum. Sayın Avni Doğan, Zaman, Yeni Devir, Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Şiir ve deneme türünde toplam 6 tane kitabı yayınlandı. 20, 21, 22 ve 23. dönemlerde Refah, Fazilet ve AK Parti milletvekili olarak görev yaptı. Hoş geldiniz tekrar.
Teşekkür
efendim.
Ederim, sağ olun.
İlk soruyu ben soracağım.
Tabii başım üstüne.
Programımızın, estağfurullah, programımızın ismi bildiğiniz üzere Birlik Zamanı. Biz bu programda asıl amacımız birlik, beraberlikle ilgili mesajlar vermek ve bunun yanı sıra Türkiye'nin önderliğinde bir İslam Birliği'nin böyle bir ülkümüz olduğu açık. Bu birliğin çok yakın olabileceği, ulaşılabilir olduğu, Müslümanlar için bir ütopya olmadığı, bunun Müslümanların ve Türklerin eskiden beri var olan bir ülküsü olduğu. Rahmetli Erbakan hocamız bunun adına İttihad-ı İslam demişti. Rahmetli Türk İslam Birliği ülküsü olarak bunu telaffuz etti. Bizler de tabii buna gönül vermiş insanlarız bu ülkeye.
Evet.
Son dönemleri de göz önünde bulundurursak siz İslam Birliği'nin kurulması ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Evet, yani bir konu geçmişte gerçekleşmişse gelecekte de gerçekleşir. Müslümanların birlik olması zaten Kur'an'ı bir emirdir. Hem Kur'an'da hem peygamberlerimizin emirleri, hadislerinde bize önerilen, bizim en azından o doğrultuda çalışmamız gereken bir emirdir, bir farz-ı ayindir buna çalışmak. Geçmişte Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde İslam Birliği sağlandı. Birinci Dünya Harbi'ne kadar da, Birinci Dünya Savaşı'na kadar da aşağı yukarı bir İslam Birliği dünyada vardı. Müslümanlar Haçlı seferlerini böyle ortadan kaldırdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam Birliği bozuldu. Bakın, Osmanlı coğrafyasında 36 tane devlet kuruldu yaklaşık. Bunun 27-28 tanesi İslam devleti. Hiçbir Müslüman topluluk Osmanlı'ya karşı bir istiklal harbi vermedi. Bir istiklal savaşı vermedi. Resmen İngilizler ayırdı. Resmen Avrupalılar bizi birbirimizden ayırdı. Yani Musul bizim mi olsun, başkasının mı olsun? Biz bunu Araplarla konuşmadık. Hicaz bizim mi olsun, orada bir devlet mi kurulsun? Biz bunu Arap kardeşlerimizle konuşmadık. Biz bunu İngilizlerle konuştuk. Kısacası İslam coğrafyasının sınırlarını cetvelle Müslüman olmayanlar çizdi. Daha sonra tabii Sovyetlerin yaptığı benzer şeyler var ve Müslümanlar arasında büyük bir dağınıklık vücuda geldi. Ama bu hep böyle olacak değil. Bilinç arttıkça, Müslüman bilinç arttıkça, Müslümanlarda idrak seviyesi yükseldikçe İslam Birliği sağlanacak. Bu ruhen var zaten. Halklarda var. Yani Suriyeli Türkiye'liyi sever, Türkiye'li Mısırlı'yı sever, Mısırlı Bengaldeşli'yi sever. Bir yabancı ülkede, bir Avrupa ülkesinde meşrıktan bir Müslümanla, mağripten bir Müslüman karşılaşınca birbirine sarılırlar. Bu zaten manen var, ruhen var. İnşallah fiziken de elbette olabilir.
İnşallah.
Yani sınırlar gevşetilerek, vizeler ortadan kaldırılarak, devletler arasındaki dostluklar pekiştirilerek bu sağlanabilir.
İnşallah.
Biz tabii inşallah dediğiniz gibi sınırlar ortadan kalksın demiyoruz. Ya da işte ne bileyim tek devlet olalım. İşte adı İslam Cumhuriyeti olsun. Böyle bir şey kastetmiyoruz,
evet,
ama
evet.
Allah rızası için sevgiye, merhamete, şefkate dayalı ittifaka dayalı bir birlik olsun. Osmanlı dönemindeki gibi hatta daha ileri düzeyde Hristiyan ve Museviler kucaklansınlar. Herkes inancını rahatça yaşayabilsin. Hatta inançsızların da rahatlıkla yaşayabildiği bir ortam olsun istiyoruz. Tabii ki engeller çıkıyor. Özellikle Batı'dan Türkiye'nin lider olarak yükselmesine karşı çıkan, dinden uzak yaşayan küçük topluluklar çıkıyor. Buna karşı ne yapılabilir? Yani tabii ki Müslümanlar arasındaki ittifak böyle bir şeyi zayıflatacaktır.
Yani birlik dediğimiz şey zamanın ruhuna göre sağlanır. Zamanın ruhu nasıl bir birlik için uygunsa o birliktelik sağlanır. Tabii Batı İslam birliğini bozmak için biz Türklerle 600 yıllık bir mücadeleye girdi. Yani Haçlı savaşları falan dediğimiz savaşlar Osmanlı öncesi de var. Bunlar İslam birliğine yönelik savaşlardır. Son 600 yıl bu birliğin önderliğini Türk milleti yaptı, biz yaptık. Bu büyük bir onurdur, büyük bir şereftir. Dolayısıyla da mücadele uzun yıllar bizimle oldu. Biz bunun farkında olursak, yani bu tarihi gerçeğin farkında olursak yine İslam Birliği'nin öncülüğünü millet olarak biz yaparız, biz yapacağız. Zaten önemli stratejistler İslam dünyasına baktığı zaman üç merkez görür. Bunlardan birisi Türkiye, diğeri Mısır, diğeri İran. Yani üç önemli merkez vardır. Ama bunlardan en önemlisi her zaman Türkiye'dir. Türk milletidir. Türk milleti de bu doğrultuda son yıllarda bilinçlenmekte. Tabii Türkiye güçlendikçe önder bir ülke konumuna girdikçe İslam Birliği de kolaylaşacaktır. Bu biraz önce söylediğimiz gibi sınırların ortadan kalkması falan gerekmiyor.
Tabii.
Bu ruhen bir gönül birliği. Evet. Ya bir Müslümanın acısını dünyanın başka yerindeki Müslümanın hissetmesi, paylaşması anlamında da düşünülebilir. Bütün mesele şu. Bütün mesele İslam coğrafyasındaki bütün halkların, bütün devletlerin çağın ruhunu iyi okumaları ve kendi toplumlarını ilmi olarak, teknolojik olarak, refah seviyesi olarak yükseltmeye çalışmaları İslam toplumlarını birbirlerine yaklaştırır. İslam birliğinin ortadan kaldırılması, hatta İslam'ın ortadan kaldırılması için geçmişte İslam karşıtı dünya çok değişik yöntemler kullandı. Bu savaş yöntemi, bu Müslüman olmayanların Müslümanlara karşı kalebe olma yöntemi, İslami hayatı kısıtlama yöntemi, işte laik antilaik çekişmesi falan gibi yöntemler kullanıldı. Ama son yıllarda özellikle şu Arap Baharı dediğimiz dönemden sonra bir şeyi gördük. Müslümanlara karşı Müslümanlar kullanılmaya başladı. İşte Mısır'da Müslüman kardeşlere karşı Selefiler, Nursi'ye karşı namaz kılan bir general. Bengal'de bakıyorsun o muhteşem adamı henüz 25 yaşındayken Molla Selahaddin'den bahsediyorum. Henüz 25 yaşındayken Pakistan'ın ikiye bölünme sürecinde bir İslam devleti bölünmesin diye çırpınan delikanlı 40 yıl sonra 65 yaşında sen İslam Birliği'ni savundun diye idam ettiler.
Sadece idam etseler gördüğünüz halini değil mi? Ellerini ayaklarını zincirleyerek.
Tabii. Eziyet ederek, evet. İşkenceyle. Evet. Garip ki işte ona o eziyeti yapan, o zalimce ölümü reva gören, ona o kuvvet kimse onu da iktidara taşıyan Müslümanlar. Buradan şuraya varmak istiyorum. Müslümanlığa, Kur'ani Müslümanlığa, Kur'an'da nasıl bir Müslümanlık öneriyorsa ona sığınma gayreti içerisinde olursak birbirimize düşmeyiz. Tabii Türkiye'den son günlerde olan dikkat çekici şeyler var. Ben bunu Müslümanların birbiriyle hesaplaşması olarak falan görmüyorum. Bunu kendi cephem içinde, kendi içerisinde bulunduğum kesim içinde söylüyorum. Karşı kesim içinde söylüyorum. Herkes etrafına bir baksın. Herkes kendi muhasebesini bir yapsın. Nerede yanlış yapıyoruz? Ona baksın. Hani derler ya büyükler, sinirlendiğin zaman ayaktaysan otur. Oturuyorsan bir uzan. Derler ya, şöyle bir besmele çeksinler. Oturup bir baksınlar, bir düşünsünler nerede hata yapıyoruz. Bunun muhasebesini yapsınlar. Türkiye'nin son 10 yılda kazandığı trendi, kazandığı yükseliş trendini duraklatmaya kimsenin hakkı yok. Bakın bugün Türkiye artık iki kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Türkiye. Artık hava yollarıyla konuşan bir Türkiye. Artık iletişimini muhteşem hale getirmiş, Avrupa'nın neredeyse seviyesini aşma noktasına getirmiş bir Türkiye. Kendi helikopterini yapan bir Türkiye. Düşünün, biz çocukluğumuzda kullandığımız kurşun kalem Japonya'dan gelirdi. Madeyin German yazmayan hiçbir şey yoktu hayatımızda. Bugün böyle bir Türkiye var. Bunu kimsenin duraklatmaya hakkı yok. Müslümanlar kendi dostlarına dikkat etsinler. Kendini yönlendirenlere dikkat etsinler. Siyasetle uğraşan Müslümanlar daha düzgün bir siyaset içerisinde olmanın yollarını arasınlar. Aralarına karışmış çürükler varsa bunu temizlesinler. Başka hizmet alanlarında çalışan Müslümanlar varsa, ki vardır, onlar da yaptıkları eylemlerin zararlarını, karlarını iyi hesap etsinler. Acaba kendilerini yanlışa sürükleyen şerikleri var mı? Arkalarında kimseler var mı? Bir takım kuvvetler var mı? Buna çok dikkat etsinler. Yani şöyle ayaktakiler bir otursun, bir düşünsünler. Bu Müslümanların yapacağı en iyi yoldur. Çünkü şunu herkesin bilmesi lazım. Yeryüzündeki şer güçler bir İslami yükselişi arzu etmiyor.
Evet.
İslam birliğini arzu etmiyor. Bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Şunu da iyi biliyorlar ki İslam'ın yükselişi bu topraklarda
İnşallah olacak. Evet.
Çünkü bu toprakların stratejik yapısı, kültürel yapısı, tarihi tecrübesi yükselişi buradan gösteriyor. Yeni bir medeniyet hamlesinin buradan olacağını gösteriyor. Onun için bütün hedefleri bura olacaktır. Siyasetçilerin şöyle bir görevi vardır. Eğer Müslüman camialar varsa, Müslüman camialar etrafına, Müslümanlara, insanlığa iyilik etme gayretindelerse, onların yolunu açmak, onların önünü açmak, onlara destek olmak Müslüman siyasetçilerin namus borcudur. Bunu Müslüman siyasetçilerin iyi bilmesi lazım. Ama o camialar da siz çekilin şu devleti biraz da ben idare edeyim demeden kendi amaçları neyse, iyi eğitim vermek, İnsanların daha Müslüman bir hayata kavuşması için bir takım hizmetlerde bulunmak gibi gayelere ihlasla sarılıp onu gerçekleştirmeye çalışmak, Müslüman siyasetçilere de kendi alanlarında yardımcı olmak. Yani şunu söylemek istiyorum. Müslüman yazar iyi yazı yazmaya, Müslüman şair iyi şiir yazmaya, Müslüman edip iyi hitabete, Müslüman televizyoncu iyi televizyon yayınlar, Müslüman siyasetçi daha düzgün, daha dürüst, yalnız Müslümanlara değil, bütün insanlara, kendisi gibi düşünmeyenlere de daha iyi hizmet edecek yollar, yöntemler aramaya devam ederse bu kavga, bu gürültü biter. Yani herkes alanında. Herkes alanında. Söylemek istediğim bu. Yani nasıl bir kadına erkek rolü yakışmazsa, bir erkeğe kadın rolü yakışmazsa, çünkü bu yaratılışa aykırı. İşte yani bir makale yazarına da siyaset yakışmıyor. Canım yapmasın. Devlet yönetimi yakışmıyor. Yani bir politikacıya da işte bir tarikat liderliği hiç yakışmaz. O da onu yapmasın. Herkes işini düzgün yapsın. Herkes işini İslami bir ihlasla yapsın. Tabii. Birlik böyle sağlanır. Evet.
Kur'an'da bir ayette Allah şöyle bildiriyor. Onların işleri aralarında müşavere iledir diyor inşallah. Evet. Dediğiniz doğru. Hizmette farklılıklar olabilir. Yani partiler, cemaatler, tarikatlar, evet, evet, dernekler, vakıflar hepsi çeşitli yollarla yine aynı Allah rızası için yola çıkabilirler, hizmet edebilirler ama aralarındaki ittifak daha güçlü olmalı ve istişare daha güçlü olmalı diye düşünüyorum. Evet. Bir de demin önemli konulardan bahsettiniz. Müslüman toplulukların içinde Allah zaten Kur'an'da belirtiyor. Kur'an ahlakından uzak, bağnaz yaşayan, kendini belki Müslümanmış gibi gösteren, ihlaslı bir müminmiş gibi gösteren ama esasında münafıkane yapıya sahip kişiler çıkabiliyor. Topluluklar, partiler, cemaatler, tarikatlar, dernekler, vakıflar bu tarzda kişilerin bazen ortaya çıkartılmasından ya da deşifre edilmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü kendi camialarının lekeleneceğini düşünüyorlar. Yani bunu bir nevi bir şeref kaybı gibi görüyorlar. Halbuki tam tersine eğer Müslüman topluluklar kendi içlerinde suç işleyenler varsa, şerre hizmet edenler varsa ya da münafıkane bir yapıya hizmet edenler varsa bunları deşifre etseler, dolayısıyla da yapılan kötülüklerin esasında kendi camialarından kaynaklanmadığını ama belki dışarıdan, dışarının kontrolünde olan ve içeriye sızmış bazı kişiler tarafından yapıldığını açıkça deşifre etseler, bu yönde kanuna, hukuka da destekçi olsalar, o zaman çok arınmış, çok temiz, belki de daha büyüyerek gelişen camialar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani güçlenerek gelişecek diye düşünüyorum. Bu tabii parti olur, dernek olur, cemaat olur, fark etmez.
Yani tabii herkes kendi içerisinde sızmış çürükleri temizlemekle mükellef.
İnşallah tabii.
Bu konuda dikkatli olmakla mükellef. Geçen bakanlıktan ayrılan sayın bakanlarımızdan birisi, Sanayi Bakanımız, bir şey söylemişti. Bu siyasetçiler için söylemişti. Servet, şöhret, şehvet. Bu konuda elbette hepimize dikkatli olmak düşüyor. Hepimiz etrafımızı temizlemekle mükellefiz. Çevremizi temizlemekle mükellefiz. Bu İslam'ın emridir. Bu temizlik imandandır diyor ya. Bu sadece vücut temizliği demek değildir. Yani vücudumuz temiz olacak, yoksa namaz kılamayız. Evimiz temiz olacak. Mahallemiz temiz olacak. Etrafımız temiz olacak. Temiz arkadaşlar edineceğiz. Aramıza sızmış kirli arkadaşlar, kirli insanlar varsa onları uzaklaştıracağız. Bu mutlaka. Bu zaten bizim rutin görevimiz. Yani bir Müslüman olarak çok sıradan görevimiz. Bunu yapmamak diye bir lüksümüz yok.
İnşallah, inşallah. Ben sevgi ve hoşgörüden biraz bahsetmek istiyorum. Bir toplum için bence olmazsa olmaz olarak gördüğüm bir konu sevgi ve hoşgörü. Çünkü siz de az önce konuşmanızda bahsettiniz. Hani bu toplumda da bir takım şeyler körüklenmek istendi, ayrılıklar. İşte zaman zaman baktık mesela Türk-Kürt kardeşliği dinamitlenmek istendi. Kimi zaman Alevi-Sünni kardeşliği bozulmak istendi. Azınlıklar konusu oldu. Birçok şey var. Ayrılık çıkartmak için bir takım şeyler araç olarak kullanılıyor. Bunu biliyoruz. Fakat bunun çözümünde sevgi ve hoşgörü, herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü, herkese saygı duyulduğu, özellikle saygıyla, hoşgörüyle yaklaşıldığı bir toplum özlemi hayalimde benim şahsen var. Ve buna yaklaştığımızı da düşünüyorum zaten. Fakat sevgi ve hoşgörünün bundaki rolünü ben sizden öğrenmek istiyorum. Yani bu konudaki düşüncenizi almak istiyorum.
Yani birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Bu İslam'ın emri. Yani Müslümanlar birbirini sevecek. Bu yetmiyor. Müslümanlar tabiatı sevecek, doğayı sevecek. Bu yetmiyor. Müslümanlar, Müslüman olmayanları da sevecek. Yani bizim öyle de bir görevimiz var. Yani Müslüman olmayanlara, bizim gibi düşünmeyenlere, bizim gibi inanmayanlara kinle, nefretle bakma hakkına sahip değiliz. Müslümanlar savaşı başlatmaz. Savaşı Müslüman olmayanlar başlatır. Bu İslam'ın kuralı. Tabii İslam medeniyeti dediğimiz şey zaten sevgi medeniyetidir. Muhabbet medeniyetidir. Tam hatırımda gelmiyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Denir. Yani bir yerde sevgi yoksa Müslümanlık yoktur. Sevgi pörsümüşse Müslümanlık pörsümüştür. Yani zaten İslam kelime anlamlarından birisi de sevgidir. İslam'ın kelime anlamlarından biri de sevgidir, muhabbettir. Tabii onun için biz birbirimizi seveceğiz. Bizim gibi düşünmeyen Müslümanları da seveceğiz. Kur'an öyle büyük bir deryadır ki herkes kendine göre bir yorum yapabilir. İlmine göre bir yorum yapabilir. Benimki en doğrudur. Öbürününki çok yanlıştır deme hakkına sahibiz ama onu dışlama hakkına sahip değiliz. Onun da bir yorum yapma hakkı vardır. İşte coğrafyaya göre İslami hayat tarzları var. Coğrafyaya göre giyimler var, değil mi? Yani evet, iklime göre evet, falan filan.
Kültüre.
Evet, kültüre göre, iklime göre. Bunu herkes aynı giysin, herkes işte Araplar, Türkler gibi, Türkler, Acemler gibi dersek bir kargaşa, bir karmaşa çıkartmış oluruz. Buradan şuraya varmak istiyorum. Yani size genel bir hayat tarzı öneriliyor. Bu hayat tarzının içerisinde özgürsünüz. Yani La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah ve Kur'an'ın o size sağladığı geniş alan içerisinde özgürsünüz. Şöyle giyinirsiniz, böyle giyinirsiniz. Şöyle yemek yaparsınız, böyle yemek yaparsınız. Evinizi şöyle kurarsınız, böyle kurarsınız. Az çalışırsınız, çok çalışırsınız. Zenginliği hayal edersiniz, ilmi hayal edersiniz. Yani İslam çok geniş bir özgürlük alanı size tanıyor. Ama bir şey var, sevgisiz, aşksız, muhabbetsiz Müslümanlık olmaz. Ne diyor Mevlana? Yel değildir, bir ateştir neysesi. Kim ateşsizse yok olsun böylesi. Oradaki ateş aşktır.
Evet.
İnsanlar birbirini sevmiyorsa Allah'ı sevmez. İnsanlar birbirini sevmiyorsa doğayı sevmez, tabiatı sevmez. Tabiatı sevmiyorsa tabiatı yaratanı sevemez. Seviyorum zanneder ama sevemez. Yani sözün özü İslam sevgidir. Kime karşı? Bütün kainata karşı.
Evet.
Amine Hocam şöyle bir insanlarda özellikle Müslümanlarda bilgi eksikliği oluyor. Demin de güzel bahsettiniz. Hristiyan ve Musevilere karşı biraz sevgi ve şefkat eksikliği oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah tabii ki İslam son dindir. Hazreti Muhammed son peygamberdir inşallah. Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Ama Allah ayetinde şeytan Allah sanırım ehli kitapla tevhidde birleşin diyor. Yani Allah'ın varlığı birliği altında ittifak edin diyor. Biz hocamızın, Adnan Oktar hocamızın İyilerin İttifakı adında bir kitabı var. Her ülkede Allah'ı sevenler, Allah korkusu olanlar, Allah için hizmet edenler oluyor. Museviler oluyor, Hristiyanlar oluyor, Müslümanlar inşallah aynı şekilde Allah yolunda hizmet ediyorlar. iyilerin daha fazla ittifakıyla dünyadaki bütün bu politik sebeplerle oluşan karmaşaların, her türlü savaşların da ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Fikrinizi alabilir miyim?
Şimdi tabii İbrahim'i dinler, Allah'ın insanlığa gönderdiği dinlerdir. Buna inanıyoruz. İncil Allah'ın kitabıdır. Tevrat Allah'ın kitabıdır. Zebur Allah'ın kitabıdır. Hazreti İsa Allah'ın peygamberidir. Hazreti Musa, Hazreti Davud Allah'ın peygamberleridir. O dine inananlar da Allah'ın gönderdiği dine inananlardır. Hiç kuşkusuz İslam gönderildikten sonra o dinlerin hükmü ortadan kaldırılmıştır. Ancak peygamberimiz sıkıştığında, Müslümanlar sıkıştığında putperestlerden kaçarak nereye gönderiliyor? Necaşi'ye gönderiliyor. Habeşistan'a, Necaşi'ye. Niye? Çünkü Necaşi Hristiyan, ehli kitap. Bir kitaba inanıyor ve Necaşi dinledikten sonra da o Müslümanlara hak veriyor. Ehli kitabın, yani Hristiyanların ve Müslümanların diğer putperest dinlerle kıyasladığımız zaman Müslümanlara bir yakınlığı vardır. Ve Kur'an onlara yakın olmamızı da söylemiştir. Ben tabii şey değilim, yani İslam alimi falan değilim. Bir normal Müslüman olarak Kur'an'ı okuyan, onu anlamaya çalışan bir insanım. Öyle bir ilim sahibi değilim. Ehli kitabın bir ayrıcalığı var. Hiç kuşkusuz. Savaşa gittiğiniz zaman diyor, mesela Kur'an'da emir, yaşlılara dokunmayın diyor, kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, kiliselere, havralara dokunmayın, içinde Allah'a ibadet edilen hiçbir yere dokunmayın, kiliselerde ve havralarda fani olmuş keşiş ve papazlara dokunmayın. Bu nedir yani? Bu bize, bizim dışımızdaki dinlerin, Hristiyanların, Yahudilerin mabetlerine saygı göstermemizi söylüyor. O mabetlerde fani olmuş din adamlarına saygı göstermemizi söylüyor. Bu şudur, bu bizim dışımızdaki kitabi dinlere saygı göstermemiz gerektiğinin İslam'da bir rükün olduğunu bize anlatıyor. Buna hiçbir itirazımız yok. Tarihi gerçekler vardır. Bir dinin içerisinde nasıl mezhepler arasında sorunlar çıkmışsa dinler arası zaman zaman da sorunlar çıkmıştır. Bizim görevimiz Müslümanlar olarak bu sorunları asgariye indirmektir. Mümkünse ortadan kaldırmaktır. Ben şahsen doğrudur yanlıştır bilemem ama Dom Kilisesi'ne girdiğim zaman çok etkilendim. Yani orada Allah'a ibadet edildiğini, orada Allah'ın, orayı kutsal bir yer olarak hissettim. Orayı ilahi bir mekan olarak hissettim. Dom Kilisesi'nde derin olarak hissettim. Cami nasıl kutsalsa işte orada kutsal. Camide ne yapıyoruz? Allah'a dua ediyoruz. Orada ne yapıyorlar? Allah'a dua ediyorlar. Yani İslam'ın Hristiyanlara ve Musevilere, ehli kitaba böyle bir bakışı vardır.
İnşallah.
Bizim böyle baktığımızın farkını ben bir Alman'a anlattım, yani dedim ki ya biz işte İncil'i kabul ederiz, Tevrat'ı kabul ederiz, İsa'yı kabul ederiz, Musa'yı kabul ederiz. O dehşetle nasıl olur böyle bir şey dedi. Bunu da onlara iyi anlatırsak onların da bize karşı bir muhabbeti olur zannediyorum. Çünkü dünyada İslam çok yanlış anlatılıyor, yanlış algılanıyor. Yani sanki tembel insanların dini, sanki işte terör falan, El-Kaide falan gibi çok garip imajlarla anlatılıyor. Tabi bu imajın ortadan kaldırılması lazım. Evet, Adnan Uca bu konuda çok, her konuda olduğu gibi tabii, bu konuda da çok öncü bir insan. Allah ona uzun ömür versin. Allah ona gayretini artırsın.
Allah razı olsun. İnşallah.
İnşallah. Evet. Benim tabii Kur'an'ı öğrenmeme, imanıma, ehli kitaba, Kur'an'ı bakış açısını kazanmama, ibadetlerime ve bütün arkadaşlarıma da vesile oldu.
Birçok insana.
Allah çok razı olsun. Evet, dünya çapında bir etkisi evet. var ve tam Kur'an'da tarif edilen aydın, çağdaş, böyle kültürlü, hoşgörülü, şefkatli, merhametli bir Müslüman modelini tam olarak anlamamıza evet. vesile oldu. Allah razı olsun. Şu anda da faaliyetini katkı
Allah sevginizi artırsın. İnşallah, Allah inşallah onun da hepimizin. Uzun ömür versin.
İnşallah efendim.
İnşallah.
Gayretini artırsın. Çok güzel bir insandır. Seviyoruz onu.
Allah razı olsun. Efendim. Aynı şekilde evet, size karşı da inşallah.
Ben biraz genç nüfustan bahsetmek istiyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Türkiye genç nüfusu itibariyle diğer Avrupa ülkeleriyle de kıyaslanmayacak şekilde yüksek bir genç nüfusa sahip. Bunun tabii kıymetini iyi bilmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu yapılırken öncelikle bir manevi eğitime verilmesi gerekiyor. Hı hı. Biz bunu yani grup olarak da yapmaya çalışıyoruz. Bilimsel felsefi eğitim, manevi eğitim.
Evet.
Başta Allah korkusunun verilmesi, işlenmesi, aşılanması. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum.
Arkadaşlar, tabii Başbakan dindar nesil deyince kızan çok oldu. Bunu ben de söylüyorum. Dindar nesilden fayda gelir, zarar gelmez.
İnşallah.
Bakın, ben İmam Hatip mezunu falan değilim. Yani İmam Hatiplerin sayısı falan her şey tartışılabilir. Ama hiç terörist çıkmıyor, dikkat edin İmam Hatiplerden.
Maşallah.
Yani doğru. Eğer dini eğitim almışsa farklı bir merhamete sahip oluyorsunuz. Farklı bir vicdana sahip oluyorsunuz. Elbette devlet bilimsel bir eğitim verecek. Bilimsel bir eğitim verirken kendi çocuklarını dini değerlerini bilen, manevi değerlerini bilen, tarihi değerlerini bilen nesil olarak yetiştirmekte gayretinde olacak. Her ne kadar bizim bu devlet telakkimiz tartışılıyor olsa da bizim inancımız budur. Bunu her yerde söyleyeceğiz. Ama biz ebeveynler olarak, anneler, babalar, dedeler olarak çocuklarımıza, torunlarımıza devlet nerede eksik bırakıyorsa orada dini eğitimi, manevi eğitimi tamamlamak, eksik bırakmamak gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Bu yetmez. Bunun için vakıflar kurmamız, bunun için işte kanallar, televizyon kanalları, basın yayın, aklı başında dergiler çıkartmamız da gerekiyor. Böyle bir gayretle sarf etmemiz gerekiyor. Bu işi hep devlet yapsın falan dersek olmuyor. Bizim bu konuda da bir gayretimizin olması gerekiyor. Bu konuda evet, yani çok değişik vakıflar, değişik kurumlar, değişik cemaatler güzel şeyler yapıyorlar. Öğrenci yurtları
evet, tabii, falan.
Tabii,
Allah razı olsun.
Hepsinden Allah razı olsun.
İnşallah.
Hepsi güzel evet. şeyler yapıyor ama daha da artırmamız lazım. Meşrebimizce, anlayışımızca
doğru.
bu işi çoğaltmamız gerekiyor.
İnşallah.
Zaten herhalde değil de o şekilde Kur'ani olan da o. Çünkü Allah herkes yılın olarak tek başına hesap verecek. Biz işte bir takım kurumlara bıraktık, işte devlete bıraktık. Bu sebeple İslam'a doğru yola, Hakk'a davet etmedik. Çünkü birileri bizim adımıza yapıyordu gibi bir şeyi ahirette.
Olmaz.
Şey, zaten bir inşallah Allah'a karşı böyle bir şey söyleyemeyiz. Onun için herkes, her fert benim söylediğimden ne olur ya da benim yaptığımdan ne olur ya da benim yaptığım tebliğ nereye kadar ulaşır diye düşünmeyip elinden geleni var gücüyle yapması gerekiyor.
Ya biraz sonra öleceğinizi duysanız diyor Peygamberimiz, bir ağaç dikin diyor.
Evet.
Yani bir ağaç dikince bütün Arap Yarımadası orman falan olacak değildi.
Evet.
Ama bir ağaç dikmek bizim görevimiz. Herkes bir ağaç diktiği zaman
evet.
Başka yani insanın ya insan yeryüzüne halife olarak yaratılır. Onun yaptığı her iyi şey değerlidir. İyi şey olarak ne yaparsa yapsın değerlidir. Küçük değildir. Yaptığı hiçbir şey küçük değildir. böyle bilmemiz lazım. Şimdi babam rahmetli anlatırdı. Diyor ki yol yapıyoruz Gavur Dağı'nda. Bir yere geldik diyor. Kaya. Vuruyoruz kazma kırmıyoruz. Vuruyoruz yani dozer yok, kreder yok. 1940'lı yıllar. Dedi ki diyor bizim arkadaşlar ya bu yol yapılmaz, bura bitmez. Başımızdaki mühendis dedi ki diyor çocuklar akşama kadar balyozla vurursanız bir kişi yumurta kadar bir taş kırabilir misiniz? Evet. Öyleyse biter dedi diyor.
Maşallah.
Tamam mı? Herkes akşama kadar yumurta kadar bir taş kırarsa Maraş-Adana arasındaki yol bitecek. Bunu şunun için söylüyorum. İnsan olarak yaptığımız hiçbir şey küçük değildir. Tabii. Yeter ki evet. Yapalım.
İnşallah.
Bu bizim görevimiz.
İnşallah. Hocam biraz Suriye konusundan bahsedelim. Evet. Belki. Biliyorsunuz yani sanki bir plan doğrultusundaymış gibi tabii ki kaderde var ama tek tek Müslüman ülkelerde demin de dediğiniz gibi kardeşi kardeşe kırdırtıyorlar. Mısır'da aynı şey oldu, Suriye'de aynı şey oldu. Irak'ta daha evvel biliyorsunuz parçalara ayrıldı. Belki görünmez parçalar ama 3 bölümde ve olabildiğince de güçlü bir şekilde mezhep çatışmasını teşvik ediyorlar. Sadece bu sebepten bile biz İslam Birliği'nin, Türkiye'nin liderliğinde bir İslam Birliği'nin hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela Türkiye'nin esasında doğal liderlik vasfı var. Çünkü sadece Suriye'deki mültecilerin göçü konusunda Türkiye'nin oynadığı rolü düşündüğünüzde diğer belki bütün Müslüman ülkelerden ya da gayrimüslimlerin ağırlıkta olduğu ülkelerden daha ciddi bir şefkatli merhameti, daha büyük bir rol oynadı. Göçmenleri bağrına bastı. Hatta provokatif eylemler oldu biliyorsunuz Güneydoğu'da. Patlamalar gerçekleştirdiler. Buna rağmen Suriyeli kardeşlerimize çok ciddi bir şefkat, sevgi ve merhamet gösterisinde bulundu. Hem vatandaşlarımız hem devlet kucak açtı. Suriye'yle ilgili nasıl bir çözüm olabilir? Yani Türk-İslam Birliği tabii ama nasıl hızlandırabiliriz, neler yapabiliriz?
Evet. Yani tabii Suriye'de Suriye halkına yakışmayan bir rejim vardı. Ama hangi İslam ülkesinde çok düzgün bir rejim var? O da ayrıca tartışılır. Arap Baharı dediğimiz şeyden, yani o bahar mıdır değil midir, o da doğrusu tartışılır. Yani Arap dünyasında bir hareket başlatıldı. Sonra gördüler ki bu hareketin sonunda Müslümanlar bir şekilde iktidar oluyor. Bunu engellemenin yolları araştırıldı. İşte Mısır'da görüyoruz, Libya'da görüyoruz. Libya çok daha berbat orada da.
Evet.
Aynı şey, benzeri şeyler Tunus'ta hareketlilikler var. Mısır'da bu halk hareketi başladığında nasıl Suriye'de başladığında Mısır'da nasıl Müslüman kardeşler iş başına geldiyse burada da Müslüman kardeşlerin Suriye kolu iş başına gelir endişesiyle bu savaş uzatıldı. Tabi uzadıkça çok gördüğümüz gibi şu an zannediyorum ölü sayısı 150 bini geçti. Yerinden oynayan insan sayısı resmi rakamlara göre 4 milyonu falan
evet.
Geçti. Evsiz, aç, perişanlar, kedi eti, köpek eti yenir yenmez gibi fetvalar veriliyor. Başlangıçta Türkiye 6 ay rejim üzerinde çok yoğun bir çalışma yaptı. Yani reform yapın. Hatta bu gösteriyi yapanlar da Esad gitsin falan gibi bir kaygıları yoktu. Onların da arzusu reformdu ama maalesef hiçbiri fayda vermedi. İşte bir kör savaş devam ediyor. Bu kör savaşı sistem Nusayri-Sünni savaşı halinde sunmaya çalışıyor. Şunu net söyleyeyim. Bir Nusayri-Sünni savaşı, bir Şii-Sünni savaşı, bir Alevi-Sünni savaşını Allah affetmez. Buna sebep olanları hiç affetmez. Ben bir Sünni olarak Sünni kardeşlerime söylüyorum. Bir Sünni kardeşini ne kadar seviyorlarsa bu ülkede yaşayan bir Alevi kardeşini de o kadar sevmedikçe Müslüman olamazlar.
Çok güzel.
Hiç kusura bakmasınlar. Ben Ehl-i Beyt'i seviyorum diyen insanlara düşman olmak gibi bir hakkımız yok.
Tabii.
Efendim Ehl-i Beyt'i şöyle sev, öyle sevme de. Nasıl bilirse öyle sever.
Tabii, tabii.
Kimse de karışamaz.
Evet.
Tamam mı?
Evet.
Şey olarak, bunu bir Sünni olarak altını çizerek tekrar söylüyorum. Bir Sünni kardeşimizi ne kadar seviyorsak, bir Alevi kardeşimizi de o kadar sevmediğimiz sürece düzgün Müslüman olamayız. Ben Ehl-i Beyt'in yolundayım, ben Hazreti Ali'nin yolundayım diyen insanlara kin duyma gibi bir hakka sahip değiliz. Efendim Hazreti Ali'nin yolu öyle değildi, şöyleydi. Bunu söyleme hakkına da sahip değiliz.
Tabii.
Tamam mı? Her mezhebin kendine göre yolu var. Bize düşen o yola saygı duymak.
İnşallah.
Evet.
Herkes kendi yolunu en doğru yol bilecek ama başkasının yoluna da saygı duyacak. Bunu tarikatçılar için düşünürsek, herkes kendi şeyhini Kavs-ı Azam bilecek, diğer şeyhe de saygı duyacak. Bunu cemaatler için söylersek, herkes kendi liderini, kendi önderini en düzgün önder olarak kabul edecek. Ama diğer önderlere de
tabii
saygı duyacak. Yani siz Adnan Hoca'yı yeryüzünün en güzel insanı olarak, en kamil Müslümanı olarak kabul etmek durumundasınız. Ama Fethullah Hoca'ya da saygı duyacaksınız.
Kesinlikle. Aksi olamaz. Tamam, düşünülemez.
Evet, evet. Bu mezhepler içinde böyledir. Mezhepler içinde böyledir. Suriye meselesinin böyle bir tehlikesi vardır. Mezhepler arası bir kavga gibi bütün mezheplere her zaman ev sahipliği yapmış bir imparatorluk var. O bizim kurduğumuz imparatorluk. Aleviye, Sünniye, Şii'ye, Protestan mezhebine biliyorsunuz İslam mı? Türk mezhebi derler. Çünkü Türkler korumuş. Türkler onları Katoliklerin ortadan kaldırmasına karşı korumuş. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Öyle zannediyorum ki herkesin oturup Suriye meselesini bir daha düşünmesi lazım. Hükümet olarak bizim ya bir yerde yanlış yapıyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım. Karşı tarafı rejimi destekleyenlerin ya biz bir yerde hata yapıyor muyuz? Bunu oturup düşünmeleri lazım. Bu savaşın bitirilmesi lazım. Bu savaşın bir şekilde bitirilmesi lazım. Arkadaşlar, eğer ayrılmak isterseniz bir yol bulursunuz. Dinler arası ayrılık bir ayrılık yoludur. Mezhepler arası ayrılık bir ayrılık yoludur. Şehirler arası ayrılık, köyler arası ayrılık, kabileler arası ayrılık, kadın erkek ayrımı. Yani ayrım isterseniz bir yol bulursunuz. Ama Müslüman olarak görevimiz hep birliği aramak, hep tevhidi aramak. Her konuda ama her konuda bulunduğumuz her noktada tevhidi aramak gibi bir görevimiz var. Maalesef Suriye meselesi sıkıntılı bir mesele ve Irak, bakın Irak aynı potansiyeli taşıyor. Felluce'de bugünler korkunç katliam oluyor. Yani Müslümanlar arası savaş. Orada suisinli, bölünmüşlü Suriye'den neredeyse daha fazla. Bu konuda Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlar biraz sesini yükseltmeli. Bu mezhep ayrımı konusunda biraz sesini yükseltmeli. Mesela şunu yapmalıyız. Yani Alevi kardeşlerimizle özel bir muhabbet geliştirmeye çalışmalıyız. Bunu Muharrem ayında çok güzel yapıyorlar ama bunu daimi kılmamız lazım.
Evet.
Mesela şunu düşünüyor muyuz hiç? Yani niye bir cemevini ziyaret etmiyoruz zaman zaman?
Tabii. Kesinlikle. Çok
evet. Biraz önce şunu söyledim ben. Dedim ki işte şeyden derin bir haz duydum.
Kiliseyi ziyaret eden. Evet.
Dom Kilisesi'ne gittiğimizde. Evet. Mesela biz cemevini ziyaret edebiliriz. Onun yapımına destek olabiliriz.
Tabii ki. Çok
bakın
güzel.
Ben bunu yaptım. Bulunduğum çevrede mesela. Güzel. Yani bütün bunları bunun Suriye'de de yumuşamaya sebep olur. Dünyanın her evet. tarafında yumuşamaya sebep olur. Kürt meselesi sıkıntılı bir meseleydi. Bakın bir yola sokmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kargaşanın sebebi, bir sebebi de bunu istemeyenler. Yani mesela aynı barışıklığı çok daha samimi, çok daha candan Alevi kardeşlerimize karşı da yapabiliriz.
Yeri geldiği için hemen şunu sormak istiyorum o zaman izninizle bu soruyla bağlantılı olarak. Türkiye'de de bu Alevi Sünni düşmanlığı çok körüklenmek istendi. İşte Çorum
tabii
olayları,
canım, tabii, tabii,
Maraşlısınız.
Tabii,
Maraşlısınız evet, bizden evet, çok daha iyi bilirsiniz. Evet, Maraş tabii, olayları, evet, Çorum evet, olayları, evet, Sivas olayları.
Evet.
Fakat başarılı da olamadılar değil mi yani bir şekilde?
Yani şimdi Maraş olayları vahim olaylardır. Ya yani vahim olaylardır. Bu Sünnilerin Alevi kıyımı değildir. Bir solsa hadisesinden sonra kotarılmış çok korkunç olaylardır. Türkiye'de hep bununla oynandı. Ama bir şey söyleyeyim, ya biz Sünni miyiz? Biz 3 adım atmak zorundayız Alevi kardeşlerimize doğru. 3 adım yetmiyor mu? 5 adım. 5 adım yetmiyor mu? 10 adım.
Doğru.
Bunu yapmak zorundayız. Şu önderlerimiz, camiaların önderleri mesela bunu bir ana fikir olarak kabul edip bir deneyelim. Bir yıl bir deneyelim. Bakın bunun ortadan kalktığını göreceğiz.
Çok güzel bir çağrı
yani,
bu evet.
Şöyle bir korkuları var. Ya bizi Sünnileştirecek misiniz? Ya onları Sünnileştirmeyelim.
Tabii ki.
Tamam mı? Onlar olduğu gibi kalsın. Onlar bu ülkenin çok güzel bir rengi olarak kalsınlar. Bizim Müslümanlığımızın, İslam'ın çok güzel bir rengi olarak kalsınlar. Şunu düşünebiliyor muyuz? Yani Pir Sultansız bir Türk edebiyatı düşünebilir mi? Seyit Nesim'in olmadığı bir Türk edebiyatı düşünebilir mi? Hacı Bektaş Veli'nin olmadığı bir manevi hayat düşünebilir mi bu topraklarda? Bakın bize neler verilmiş.
Doğru. Evet.
Yani şeye gittim, ya Bulgaristan'a gittim, Sarı Saltuk Dede Türbesi. Orada bir cami, bir Bektaşi dedesidir. Evet, Yahya Kemal öyle söylüyor. Çıkmıştık bir zamanlar Sarı Saltuk'la Asya'dan. Asya'dan çıkıyor adam bütün Bulgaristan'ı Müslüman yapıyor. Şimdi oldu da aramıza kin girdi. Yani
bir şey söyleyeyim, hiçbir şey
evet,
yok.
Bir adım, iki adım, üç adım, beş adım onlara doğru yürümemiz lazım. Şöyle bir güzel kaynaşmamız gerekiyor. Ya biz komşumuz Alevi ile birlik olmadan nasıl İslam birliği kuracağız? Onu sevmiyorsak Hristiyan'ı nasıl severiz? Hani yaratılanı sevecektik, yaradandan ötürü ya.
Evet.
Yani Hristiyan'ı da seveceğiz yaradandan. Komşumuz Alevi'yi sevmeden nasıl Hristiyan'ı seveceğiz?
O zaman efendim şunu söylememiz mümkün mü? Yani inşallah hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz, ideal olarak benimsediğimiz Türk İslam Birliği ya da diğer adıyla İslam Birliği kurulduğunda bölgedeki komşumuz olan diğer ülkeler, Ermenistan, İsrail, Rusya, Bulgaristan, az önce bahsettiniz siz de, bütün bu ülkelerin de böyle bir birlik altında muhakkak rahat edecekleri, huzur duyacakları, onların da haklarının korunacağı.
Bir lise çocuğu şunu söyledi bana, ya Avni amca dedi o gün, burs verdiğim bir lise çocuğu, bu sınırların olması ne kötü şey dedi. Yani belki tarihi bir realite ama bakın arkadaşlar, gidiyorsun Türkiye Bulgaristan sınırına, kurt geçiyor. Kuş geçiyor.
Doğru.
Böcek geçiyor.
Kertenkele.
Biz geçemiyoruz.
Evet.
Bize böyle bir şey olabilir mi? Iğdır'da zannediyorum Arpaçay bir köyü ortadan ikiye bölüyor. Bir kısmı Ermenistan'da kalmış köyün, bir kısmı bizde. Şimdi Ermeni tarafı oradaki Kürt nüfusu almış içeriye götürmüş, Ermeni yerleştirmiş. Araya da bir tel örgüsü yapmışlar. Herkes birbirini görüyor işte. Burada benim, orada sizsiniz. Yani soruyorlar. Bir cenaze oluyor, sizin köyden kim öldü diye. Ama 80 yıldır, 100 yıldır bu köy bu köye varamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bakın.
Çok acı.
Evet, bunlar acı şeyler. Evet. Bu kadar katı sınırlar. Müslümanla Müslüman arasında, Müslümanla Hristiyan arasında acı şeyler. Bir şey söyleyeyim. Özellikle Ermeni meselesini söylediniz. Ermenilerle aramızdaki husumetin bitmesi gerekiyor.
Esasında var olmayan biz, husumetin.
Biz 1000 yıl bir arada yaşadık.
Tabii.
Yani 1000 yıl bir arada yaşadık ve bakıyorsun Iğdır'dan böyle nasıl söyleyeyim, nazlı bir şerit gibi uzanı veriyor Erivan. Oraya git görmek istiyorsun. Ve bir Ermeni bana dedi ki biliyor musun dedi, Erivan bir Müslüman şehridir aslında. Neyse Müslüman şehri değil ama ya biz birbirimize benzeriz. Biz insanız, biz kardeşiz. Hangi dinden olursak olalım. Yani sınırların bu kadar katı olması. Sınır boyu tel örgü biliyor musunuz? Tel örgü. Ya oraya harcadıkları parayı Ermenistan'daki fakirlere verseler karnıları doyar. Yani oradaki o sınırlara, o şeylere, tel örgüye harcanan para yol için verse doğumdan kadınlar ölmez. Hala sınırın öbür tarafı çok gelişmemiş, çok şey, aynı şey. Ya bu işi yumuşatmamız lazım. Tabii ben Aleviler için söyledim. Aynı adımı Hristiyanlar için de atmalıyız. Bir şey söyleyeyim. Ya Müslüman Allah'ın kendine emrettiği sevgiyle kainata yaklaşırsa hiçbir sorun kalmaz.
İnşallah. İnşallah.
Şey o.
Sorunların çözümü.
O, evet. Sorunların çözümü o.
Ben şunu söylemek istiyorum. Sırf bu sebeplerden bile mevcut hükümetin biliyorsunuz çeşitli kesimlere karşı son derece dostluğu, kardeşliği arttırıcı girişimleri oldu.
Alevi kardeşlerimize tabii, iade etti,
evet,
tabii,
evet. Türk kardeşlerimize, Roman kardeşlerimize, her kesime karşı çeşitli girişimlerde bulundular ve daha uzlaşmacı, daha şefkatli bir yapı oluştu. Aynı şekilde komşulara karşı hükümetimizin tavrı belli. Suriyeli kardeşlerimizi mesela ortada bırakmaması, Mısır olayında gösterdiği duyarlılık, sırf bu sebeplerden dolayı bile var olan mevcut hükümetin güçlenerek devam etmesi,
evet,
gerektiğini
işte,
düşünüyoruz.
Evet işte yani tabii mevcut hükümet geldiği damar itibariyle milli görüşten geliyor. Müslüman bir damardan
Erbakan
geliyor.
Hocamızın
bu topraktan
öğrencileri
geliyor. Evet. Bu toprağın ruhundan geliyor. Bu çok şeydir, değerlidir. Bu yüzden de başı beladan kurtulmuyor. Evet, yani Türkiye değişiyor, Türkiye dönüşüyor. 1983 yılında arkadaşlar, yok 1989 yılında Özal iktidar, yerel seçimler var. Türkiye'nin yıllık ihracatı 2,5 milyar dolar. O da Özal gelmiş, serbest piyasayı getirmiş, 2,5 milyar dolar ihracat yapıyorsun. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde bu 30 küsür milyar dolara çıkmış. Şimdi 150 milyar dolar. Yani 89'da Özal döneminin 75 katı. Şimdi Türkiye'yi bu hale getirmiş bir hükümet var. İnşallah 10 yıl daha bu zihniyet iktidar olursa, ondan sonra kim gelirse gelsin Türkiye'yi bu yoldan çeviremez.
İnşallah.
Çünkü
İnşallah.
Türkiye artık küçük darbelerle yıkılabilir bir ülke olmaktan çıkar. Bakın 2001 krizi Türkiye'den 6,5 milyar dolar çıktığı için çıkmıştı. Türkiye'den 100 milyar dolar çıktı, kriz yok. Artık Türkiye güçlü bir ülke. Bu hükümete de sahip olmak gerekiyor. Sayın Başbakan'a sahip olmak
gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah. Bir ayet var. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah çekişip birbirinize düşmeyin. Gücünüz gider, evet, diyor. Manen de güç gider. Madden de, fiziken de güç gider. Allah birliğimizi, beraberliğimizi arttırsın inşallah.
Şunu söyleyeyim. Hocamın rüyalarının büyük bir bölümü gerçekleşti.
İnşallah. Tabii, tabii. Çok doğru.
Büyük bir bölümü, evet, gerçekleşti.
Zaten Sayın Başbakanımız, evet, da hocamızın talebesi.
Biz o mektepte yetiştik.
Tabii. Maşallah. Allah rahmet eylesin.
Biz o okulda, evet, yetiştik. Onu kimse inkar edemez. Biz o okulda yetiştik. o dergah daha çok insanlar yetiştirecek.
İnşallah.
O kapı öyle bir kapı ki inşallah o kapıdan çıkanlar yalnız Anadolu coğrafyasının değil, bütün Orta Doğu coğrafyasının kaderini değiştirecek. Kuzey Afrika'nın kaderini değiştirecek. Balkanların kaderini değiştirecek. Onun için rahmetli Ali Yezzet Beguç öyle diyordu. Bosna size emanet diyordu. Türkiye'nin başbakanına.
Evet. O zaman bütün bu program boyunca konuştuklarımızı Allah dua kabul etsin inşallah. Önce
evet.
Kendi toplumumuzda Allah birlik beraberliği sağlamayı nasip etsin. Daha sonra inşallah bütün İslam coğrafyasında
inşallah.
Ve bu inşallah
dünyadaki
liderlere sonu olur inşallah.
Kuzey Kutbu, Güney Kutbu dahil. Müslümanlar, Eskimolar, herkes dahil.
İnşallah.
Yani Allah rahat, huzur bahşetsin.
İnşallah.
Bizim yaptığımız her şey duadır. Müslümanların yaptığı her şey duadır. Her şey ibadettir. Ben teşekkür ediyorum
sizlere. Biz teşekkür ediyoruz efendim.
Sizler çok güzel şeyler yapıyorsunuz.
Allah razı olsun. Siz de aynı şekilde. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah yazın haberleşeceğiz.
İnşallah.
Çamlıdere'de
İnşallah
bir gün geleceksiniz. Bir kahvaltı.
İnşallah. Şeref duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Efendim Ankara stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimiz bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet tarihinin en iyi hatibi olarak adlandırılan Sayın Avni Doğan Bey'di. Şeref verdiler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programımıza tekrar bir araya gelmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun.